Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi, TÜRKTEX Başkanı, Doçent Doktor Cihat Yaycı, Doğu Akdeniz gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.
Şimdi Emre Bey, öncelikle şunu söyleyelim. Ben şu senaryonun hayata geçtiği ya da kurgulandığı kanaatindeyim. Biraz önce de söyledik. Türkiye Sevr'i reddederek Lozan'a gelmiştir. Ve Lozan Sevr'in yırtılması anlaşmasıdır. Ancak Sevr hala bu büyük devletlerin akıllarındadır. Amerika Birleşik Devletleri'ne öncelikle şunu sormak lazımdır. Siz Lozan'ı imzaladınız mı? Hayır. İki, siz Lozan'daki sınırlarımıza saygı duyuyor musunuz? Siz Lozan statüsüne, dengesine bir itirazınız mı var? Bu soruların açıkça Amerika Birleşik Devletleri'ne sorulması lazımdır. Çünkü Lozan hem bizim hem Yunanistan'ın sınırlarını belirleyen anlaşmadır. Sadece Türkiye'nin değil. Lozan Barış Anlaşması birçok ülkenin sınırlarını belirleyen anlaşmadır. O nedenle Lozan Anlaşması öyle sıradan bir anlaşma ve sadece Türkiye'yi bağlayan bir anlaşma değildir. Ancak Türkiye'nin bu Sevr hayallerine, Sevr hedeflerine ulaşmak isteyen devletlerin Türkiye'nin parçalanması, Türkiye'ye müdahale edilmesi, Türkiye'nin işgal edilmesi planları içerisinde olduklarını ben bu gelişmeler çerçevesinde değerlendiriyorum. Bir kere konuya uzun vadeli bakmak lazımdır. Eskiden biliyorsunuz 7'ye 10 oranı vardı.
Evet.
Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri yardımında Yunanistan'a 7 verilirken Türkiye'ye 10 verilirdi. Şimdi bırakın bu oranı 10-0 olmayı 10 eksi olduk biz. Yani daha doğrusu 7 eksi olduk. 7 eksi olduk. 7-0 değil 7 eksi olduk. 10'a 7'den 7 eksiye döndük. Şimdi Türkiye NATO'nun bir üyesi. Amerika'nın müttefiki. Aynı zamanda Yunanistan'ın da müttefiki. Ve Amerika Birleşik Devletleri buraya binlerce silah, mühimmat yığdı. Ve üstüne üstlük sadece Yunanistan'a değil, Güney Kıbrıs Rum yönetimine de ambargoyu kaldırdı. Ambargoyu kaldırmakla da kalmadı, silah hibesi yaptı. Silah hibesi yapmakla da kalmadı, onları eğitiyor şu anda.
Bir de İran'ı karıştırıyor değil mi Sayın Yağcı? Diğer taraftan da İran'ı karıştırıyor şu anda iç protestolar.
Evet, şimdi düşünün. Şimdi durum şudur. Durum çok net gözüküyor. Etrafımız bir ateş çemberine alınıyor. Onu hep söylüyoruz. Ve Yunanistan'ın kara sularını arttırma girişimi Türkiye'nin kabul edilmeyeceği bir durumdur. Yunanistan'ın kara sularını 6 milden 7 mile çıkarması, bakın bunu mutlaka kamuoyuna yerleştirmemiz lazım. Kamuoyunun bilmesi lazım. Bırakın 12 mile. Yunanistan kara sularını 6 milden 7 mile, yani 1 mil arttırdığında Türkiye'nin Adalar Denizi'ndeki mavi vatanının %13'ü Yunanistan'ın oluyor. Şimdi denizler de karalar kadar önemli olduğuna göre Türkiye'nin kara ülkesinin %13'ünün Yunanistan'a verilmesi düşünülebilir mi? Düşünülemez. O zaman mavi vatanın %13'ünün Yunanistan'a verilmesi kabul edilebilir mi? Edilemez. Edilemez ise ve Yunanistan, bakın biraz önce de söyledim, Yunan sitelerinde yazıyor bu, analistlerin sitelerinde. Avrupa Birliği'ni ve Amerika Birleşik Devletleri'ni Yunanistan bilgilendirdi deniliyor. Girit'in güneyinde kara sularını arttıracağına dair. Şimdi bu şu demektir. Yunanistan'ın kara sularını arttırma girişimi, ki bu girişim Türkiye tarafından bir savaş nedeni sayılıyor. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından demek ki Türkiye'nin savaş nedeni saydığı bu girişim, bunlar tarafından destekleniyor ve teşvik ediliyor demektir. O zaman ne olacak? Türkiye buna karşı koyduğu an, Türkiye'nin karşı koyması gayrimeşru sayılacak. Gayrimeşru sayıldığı takdirde NATO'nun uyumunu, NATO'nun varlık nedenini ortadan kaldıran bir devlet olarak lanse edilecek ve Türkiye NATO'dan çıkartılmak istenecek demiştim diyorum. Şimdi bunun da en önemli, ya ben bunu boşu boşuna söylemiyorum. Yani biz bunu boşu boşuna söylemiyoruz. Analizlerimiz yetişirsiyle evet. Söylüyoruz. Şimdi Güngör Bey'le de paylaşmıştım, sizinle de paylaşmıştım. Geçen hafta biliyorsunuz Amerika'nın en önemli diplomasi kurumlarından bir tanesi Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması gerektiğini yazdı.
Yani yavaş yavaş dillendirilmeye başlanıyor değil mi? Yani
bunu önce de söylemişlerdi ama şimdi Amerika'nın diplomasi kurumlarından bir tanesi yazdı. Bir kere NATO'dan çıkartılması durumunda bir kere Güney Kıbrıs'ın yönetimi ve İsrail hemen NATO'ya alınacak. Neden? Çok Çünkü kimse bilmiyor. Böyle herkes afaki konuşuyor. NATO şöyledir, NATO böyledir. Bakın bugün İsrail NATO'da değilse, Güney Kıbrıs'ın yönetimi NATO'da değilse bunun tek sebebi vardır. Türkiye'nin NATO üyeliği. Çünkü Türkiye NATO üyeliğini bunların veto ediyor. Yani eğer Türkiye çıktığı gün Güney Kıbrıs'ın yönetimi ve İsrail NATO'ya alınır. Güney Kıbrıs'ın yönetiminin NATO'ya alındığı gün Türkiye bir NATO üye. O arada Türk-Yunan Savaşı çatışması çıkmış olacak. Türkiye NATO'dan çıkartılmış olacak. Türkiye NATO'dan çıkartılıp ertesi gün Güney Kıbrıs'ın yönetimi alelacele. Bakın sakın şöyle düşünmeyin. Efendim bunun bir süreci var. Bu böyle uzar gider. Hayır. Güney Kıbrıs'ın yönetimini ertesi gün alırlar. Ertesi gün alırlar. Hiç ya Ukrayna gibi falan düşünmeyin.
Olağanüstü bir toplantıyla, olağanüstü bir toplantıyla alırlar.
Alırlar. Aldıkları gün Güney Kıbrıs'ın yönetiminin topraklarını, bir NATO üyesi devletin topraklarını işgal eden NATO üyesi olmayan bir devlet Türkiye olur. O zaman NATO'nun 5. maddesi yürürlüğe sokulur. Ve Türkiye'ye şu söylenir. Derhal Kıbrıs'ı terk et, terk etmezsen ben sana terk ettiririm. Birincisi bu. İkincisi, ya bugün Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin Suriye operasyonunu PKK-YPG'ye yaptığı operasyonu protesto etmiyor mu? Ediyor. Ve taziye mesajları yayınlamıyor mu? Yayınlıyor. Orgeneral rütbesindeki adamlar bunlara gidip el sıkışmıyor mu? Hatta Trump bu eşkıya başıyla komutan diye görüşmedi mi telefonla? Hatta tatbikatlar yapmadılar mı? Yaptılar. O zaman bunlar bizim müttefikimiz demiyorlar mı? Müttefikimiz diyorlar. Türkiye'nin artık PKK, YPG, PYD neyse işte isimleri bu türevlere operasyon yapması NATO'nun müttefiklerine operasyon yapması anlamına gelir ki Sırbistan gibi bize müdahale ederler. Şimdi bu resmi çok iyi görmek lazımdır. Yani böyle serin serin rahvan rahvan gitmemek lazımdır. Efendim biz NATO'dan çıkarsak başka bir yere. Yok öyle bir yer. Yok öyle bir yer. Var mı öyle bir yer? Dünyada NATO'dan çıktığımız an bizi NATO'ya karşı koruyabilecek bir yer var mı? Var mı?
Ya ne ya Rusya bugün... var, ne AGİT var, ne başka ne başka örgüt var, yok, ne de kolektif NATO... güvenlik örgütü anlaşması var.
Varşova Paktı gibi bir pakt yok artık. Yani Varşova Paktı gibi bir pakt yok. Ve düşünün Suriye'nin en yakın müttefiki hamisi kim?
Rusya.
Peki Rusya hamisiyken yanı başında aynı topraklarda kim var? Amerika. Rusya Suriye'yi Amerika'ya karşı koruyamıyor bile. Gördünüz mü?
Bizi nasıl koruyacak? Yani soru işareti.
Bu real politik durumu görmek lazımdır. Bu real politik, bu gerçekçi politik durumu görmek lazımdır.
Ukrayna Efendim, savaşı var can. Gözümüzün önünde bir Ukrayna savaşı var.
Evet, Ukrayna savaşı var. Ukrayna yem oldu gitti işte. Abi, ne oldu? Olan Ukrayna'ya oldu. Şimdi diyorlar ki masaya oturun, görüşün. Ukrayna işte sen ver, bilmem ne ver. O noktaya geldi. Ta başından beri söylediğimiz noktaya geldi.
Macron dün söyledi. Şimdi, toprak vermeli dedi.
Aynen. Bakın bunu Güngör Bey gayet iyi yakından bilir. Başından beri aynı şeyi söylemedik mi? Olacak şey budur diye. En sonunda işte tüm hem de bu başarı olarak lanse edecektik. İşte Rusya Ukrayna'nın tümünü ele geçiremedi. Zaten Rusya'nın böyle bir hedefi yoktu ki. Bunu başarı olarak lanse edecekler. Ve bak bizim yaptırımlar çok etkili oldu. Sadece Doğu'yu verdik. Zaten Doğu da fiilen zaten Rusya'nın elindeydi. Aynen. Falan diyecek. Ve bunu bir başarı olarak lanse edecekler. Şimdi böyle... Biz milli açıdan bakmalıyız olaylara. Yani iktidarıyla, muhalefetiyle Ankara merkezli bakmalıyız diyorum hep. O zaman şunu görmemiz lazım. Bizim NATO üyeliğimiz, bakın çok önemli. Bunu bir motto haline getirdim ben öğrencilerimle beraber. Bizim NATO üyeliğimiz bizi NATO'ya karşı, Amerika'ya karşı ve Rusya'ya karşı koruyor. Yani NATO üyeliğimiz bizi Amerika'ya karşı koruyan, yani müttefiye karşı koruyan bir şemsiye aslında. Şimdi bunu unutmamak lazımdır. Ve Amerika'nın üslerini Yunanistan'a taşıdığı gerçeğini de unutmamak lazımdır. Yani Yunanistan doğu sınırı, batının doğu cephesi Türkiye'den alındı, Yunanistan'a taşınıyor. Şimdi o zaman buna karşı tedbirli olmak lazımdır. Ve testi kırılmadan ses çıkartmak lazımdır. Testi kırılmadan Türkiye'nin tezlerini ortaya koymak lazımdır. Buradan bir kez daha çağrı yapıyorum. Tüm vatanperver partilere. Diyorum ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 1995'teki Yunanistan'ın kara sularını 6 milin üzerine çıkartılmasına tahammülümüz olmadığı ve kabul edilemeyeceğini yazılı, imzalı bir deklarasyona çevirelim. Yani bunun bir an önce yapılması lazımdır. Bugün 1995'ten bugüne kadar Yunanistan kara sularını niye arttırmadı derseniz Türkiye bir silah mı kullandı? Türkiye bir çatışma mı çıkardı?
Hayır, bir karar aldı bak, meclis.
Bir meclis kararı caydırmıştır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı karar.
Meclisin kararı. Şimdi bakın ben hep tekrar ediyorum. Ben bir asker kökenli akademisyen olarak, siz benim ağzımdan hiç askeri tedbir uygulanması sözünü duydunuz mu? Asla söylemem. Asla. Çünkü askeri tedbir en son başvurulacak hususudur. Onun için önce hukuki ve diplomatik argümanlarımızı kullanmalıyız. Ama bizim en önemli eksikliğimiz, ben gene Güngör Bey'in dediğine geliyorum. En önemli eksikliğimiz bizim hukuk ve diplomasiyi kullanamamamız. Daha doğrusu enstrümanları, elimizdeki enstrümanları tespit etmememiz.
Ve paylaşamamamız.
Kullanmamamız. Yani bunu anlamış değilim. Bunu anlamış değilim. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Yunanistan'ın, yani Yunanistan'la Türkiye rolleri değişse, 1947'de Yunanistan, yani Türkiye Yunanistan olsa, Yunanistan Türkiye olsa, Yunanistan ortalığı ayağa kaldırır şimdi ya. Adaları silahlandırsak biz, askerileştirsek, Yunanistan dünyayı ayağa kaldırır. Şimdi efendim, bu bir güç meselesi. Bakın, güç meselesi derken şu gerçekliği görelim. Allah aşkına, iğneyi kendimize bir batıralım ya. Bir batıralım, çuvaldızı yani kendimize bir batıralım daha doğrusu. O da şu, Güney Kıbrıs'ın yönetimi. Donanması mı var?
Yok.
Kara kuvvetleri mi? Hava kuvvetleri mi var? Ama adam resmen bizi Sevilla haritasının dışına çıkarttırmıyor. Neyle çıkarttırmıyor? Diplomasiyle. Diplomasiyle. Ya bizim niye diplomasimiz bu kadar zayıf? Niye? Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Libya kamuoyunda Libya'dan ziyaretçiler geliyor. Ya biz Libya'nın Libya ile yapılan deniz yetki anlaşmasıyla ne kadar deniz alanı kazandırdığımızı Libya'ya 40 bin kilometre kare deniz alanı kazandırdık. 4,5 Kıbrıs adası büyüklüğünde deniz alanı kazandı. Neye göre? Yunanistan'ın teklifine göre. Yunanistan'la anlaşma yapmış olsaydı bu alan Yunanistan'ın olacaktı. Şimdi Türkiye ile anlaşma yaptığı için trilyonlarca dolarlık hidrokarbonların olduğu yer Libya'nın oldu. Ya Libyalılar hala Türkiye'nin kendilerini kandırdığını, deniz alanlarını çaldığını düşünüyor. Ya ben bunu anlatıyorum gayri resmi şekilde. Makaleler yazıyorum mesela. Bizim resmi bakanlar niye kamuoyu diplomasi yapmıyor? Kamu diplomasi yapmıyor Libya üzerinde. Bak bu kadar deniz alanı kazandınız. Yoksa Yunanistan. Veya en azından şunu söylemiyor. Kardeşim siz Yunanistan'dan teklifini isteyin bakalım. Ne veriyor size?
Niye bir kıyaslama yapın.
Niye demiyor? Niye? Niye demiyor değil mi? Evet. Yani şunu demesi lazım. Dış işlerinden çıkıp Libya açıkça Yunanistan'a sorun. Ne kadar sınır benimle sizin aranızdaki sınır ne olmalıdır diye sorun. Ve Türkiye ile çizilen sınırla karşılaştırın. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Ya inanılmaz yani. Bakın Türkiye Mısır'la Yunanistan arama kurtarma sahası anlaşması yaptı. 3 hafta önce. Arama kurtarma sahası anlaşması yaptı. Türkiye'nin arama kurtarma sorumluluk sahası Yunanistan'ın kabul edildi bu anlaşmada. Mısır tarafından. Siz Dışişleri Bakanlığı'ndan bu anlaşmaya bir tepki duydunuz mu? Duydunuz mu? Duymadınız.
Duymadık.
Peki Dışişleri Bakanlığı Mısır'ın münhasır ekonomik bölgesinin geçen hafta batı sınırını ilan ettiği hatta karşı bir tepkisini duydunuz mu? Libya'nın deniz alanının 7000 kilometre karesini gasp etti Mısır. Bununla ilgili makale yazdım. Arapça da yazdım. Bak ben yapıyorum bunları. Beni Mısır'ın, Libya'nın doğu bakın doğu Güngör Bey. Doğu tarafı bana telefon açtı. Ya amiralim bunu bize izah eder misiniz? Bizim deniz alanımız nasıl çalındı diye.
Ya doğu tarafı derken Hafter'in tarafı.
Tabii. Tobruk Meclisi ve Hafter. Ya şimdi peki bunu Türkiye'nin kamu diplomasisiyle anlatması lazım değil mi? Yoğun şekilde dış politikamızda buraya çalışmamız lazım değil mi? Bunlar bize zemin kazandırmaz mı Doğu Akdeniz'de? Libya'nın birlik bütünlüğü için zemin kazandırmaz mı?
Alan açacak faaliyetlerde maalesef biraz zayıf kalıyoruz.
Ben kimim ya? Ben emekli bir amiral, bir akademisyenim. Ben çırpınıyorum. Yani birisi mesela dese ki kardeşim sen git bunları Libya'nın doğu tarafına anlat dese. Ne olur yani Türkiye ne kaybeder? Veya birileri gitse anlatsa.
Evet gerçekten. Şimdi,
yani gerçekten Libya Güngör Bey Libya gazetesine makale yazıyorum ama o batıya hitap ediyor. O birazcık Libya'da kamuoyu uyandırdım. İşte bilmem şurada yayınlamaya çalışıyoruz. TürkTex'te yayınlıyoruz. O TürkTex'teki o Arapça yayınlamaya çalıştık. O Arapçalar etkili oldu. Onun üzerine zaten aradılar. Oralara ulaşmaya çalışıyoruz. Şimdi bunların bizim Türkiye'nin gerçekten çok aktif bir diplomasiye sahip olması. Ya bugün HDP'liler gitti. Dün. Korkunç bir şey değil mi? Ya bunlardan medet umanları da kınıyorum. İktidarı da muhalefeti de kınıyorum. Ya bak, eğer bunlarla, bunlardan medet umanlar varsa gerçek Türk vatanperveri değildir. Neden? O HDP'li heyet gitti. Takip ettiniz mi bilmiyorum. Şeye gittiler, Tobruk'a gittiler. Hafter'le yönetim. Evet. Libya'nın Geleceği Partisi'yle toplantı yaptılar ve bir bildiri yayınladılar. Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz yetki alanlarını tanımıyoruz diye yayınladı, biliyor musunuz HDP? Libya ile yaptığı deniz yetki alanları anlaşmasını tanımıyoruz dedi. Protest ediyoruz dedi. Ve bu Türkiye'de bir parti.
Ve mecliste temsil edilen bir parti.
Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ihanet kabul edilemez. Sen sınırı tanımıyorum diyorsun. Sınır bu ya. Ha deniz sınırı, ha kara sınırı. Ülkenin sınırını tanımıyorum diyorsun. Bilmiyorum yani, birileri bir şey yapacaktır herhalde. Çünkü bu ülkenin sınırıdır. Ülkenin sınırın konusunda tartışma yapılabilir mi ya? Emre Bey çok haklısınız. Bakın şunu kafamıza yazmamız lazım. Ülkenin deniz sınırı da kara sınırı gibidir. Kara sınırını nasıl tartışamazsanız deniz sınırını da tartışmayacaksınız. İmzalanmış, olmuş, bitmiş, mecliste kabul edilmiş ve Birleşmiş Milletler'e bildirilmiş bir sınırdan bahsediyoruz. Bu saatten sonra bundan geri adım atanları da zaten tarih affetmez zaten. O da ayrı bir mesele.
Evet.
O da ayrı bir mesele.
Evet.
Çünkü biz daha Türkiye'nin kıta sahanlığı haritası eksiktir. Yanlış demiyorum bakın. Eksiktir. Eksiktir. Neden? Çünkü Libya'yla olduğu gibi Türkiye'nin karşılıklı kıyıları aynı şekilde Filistin ve İsrail'le de vardır. Ve ben bu 462 bin kilometre karelik deniz yetki alanını, Türkiye'nin mavi vatanını çizdiğim haritada bu zaten bu gerçeklik ortadadır. Hukuken de bu gerçeklik ortadadır. Hatta bunu anlatmak için ya işte yani gerçekten böyle çalışıyoruz. Tel Aviv Üniversitesi'nde bilimsel makale yayınladım ben bundan 1,5 sene önce. İsrail ayağa kalktı. Biz nasıl bu alanları kaybettik diye. Türkiye ile niye anlaşma yapmadık diye zamanında. 2010 anlaşmasını Güney Kıbrıs'ın yönetimiyle yaptık diye.
Evet.
Şimdi Türkiye'nin bu Mavi Vatan, Doğu Akdeniz'deki Mavi Vatan haritasının bir kere bizim çizdiğimiz haritanın ki resmi ağızlar, en üstteki resmi ağızlar 462 bin kilometre kareyi kullanırlar. 462 bin kilometre kare böyledir. Böyle hesaplanmıştır. Ve haritada ortadadır. Tamamen hukuki bir haritadır. İsrail ve Filistin'le karşılıklı kıyılarımız olduğu gerekliliğiyle haritanın o kısmını Dışişleri Bakanlığı Libya gibi herkesle masada tartışır. Hatta bir büyükelçi, genel müdür seviyesindeki büyükelçi, şimdiki başka bir yere hem de olmadık bir yere büyükelçi olan şahıs, Türkiye'nin Amerika'ya gidip Türkiye'nin İsrail'le karşılıklı kıyıları olmadığını düşünüyorum dedi resmi olarak. Bunu bir bürokrat bu. Bir bürokrat siyasi iradenin yerine konuşamaz. Evet. Siyasi iradenin siyasi manevra alanını kısıtlayamaz ama kısıtladı. Kimse de bir işlem yapmadı. Şimdi İsrail'le karşılıklı kıyımız olduğu gerçeğinden hareketle baktığımızda bu milyonlarca, trilyonlarca metreküplük bulunan bu doğalgaz aslında Türkiye'nin deniz yetki alanındadır. Deniz yetki alanının bir kısmının içindedir, 6. parçadır. Ve Güney Kıbrıs Rum yönetimini, düzeltiyorum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin verdiği ruhsat alanı içerisindedir aynı zamanda. Siz peki buna karşılık biz çok yüksek sesle haykırdık. Şimdi burada gaz bulundu. Gaz bulunmadan önce burada sondaj yapıldı. Sondaj yapılmadan önce sismik araştırma yapıldı. Dedik ki Türkiye buna karşı çıkmalıdır. Türkiye buna karşı çıkmalıdır dedik. Kimse karşı çıkmadı. Şimdi gaz bulundu. Hala Türkiye'nin bir tepkisi yok. Türkiye'nin iki yükümlülüğü vardır resmi ağızlardan açıklanan. Birincisi Türkiye'nin deniz hak ve menfaatlerini korumak, kollamak. O zaman Türkiye'nin deniz yetki alanı içerisinde burası. Evet. Ona bir kere ses çıkartmamız lazım. Hadi diyelim ona ses çıkartmadı. İkincisi neydi? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ruhsat sahaları başta olmak üzere deniz hak ve menfaatlerini korumak. Burası doğrudan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na verdiği ruhsat sahaları içerisinde. O ruhsat sahası içerisinde başkası şimdi gaz çıkartıyor. Bunu nasıl kabulleniyorsunuz? Buna niye ses çıkartmıyorsunuz? Bunu siyasi bilmez. Bakın bunu siyasi bilmez. Bunu bürokrat bilir. Bürokrat ses çıkartmıyor. Yoksa ben yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu gerçeği bilip de ses çıkartmayacağını düşünmüyorum. Düşünmek istemiyorum. Yani çünkü ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu sözlerine kesinlikle katılıyorum. Yunanistan'la bundan sonra ben bu Mitsotakis'le görüşmem demesine katılıyorum. Eğer Mısır'la, Suriye'yle, efendim başka ülkelerle masaya oturup müzakere edilebilir. Destekliyorum da. Diyorum ki yani bunlarla görüşmek lazımdır. Bunlarla ilişkiyi düzeltmek lazımdır. Çünkü bunların doğrudan Türkiye'den bir talebi yok. Anlaşmayı ihlal etme durumu yok. Anlaşmayı ihlal etme durumu yok. İlişkiler sadece bozuk. Ama Yunanistan Lozan ve Paris Barış Anlaşmalarına aykırı olarak adaları silahlandırıyor, askerileştiriyor, karasularını arttırmaya kalkıyor, kendisine ait olmayan adalara sahipleniyor. Şimdi dolayısıyla karasuların ötesinde hava sahası uygulaması yapıyor. Karasuları 6 milken 10 mil hava sahası uygulaması yapıyor. Bunların Yunanistan anlaşmalara uyar hale gelmeden müzakereye oturulmasını kesinlikle kabul etmem. Evet. Yani Yunanistan Suriye'yle ve Mısır'la eşit seviyede tutmak mümkün değildir. Önce evet. Yunanistan anlaşmalara uyar hale gelmelidir müzakere edilebilmek için. Türkiye'nin bir şartı olmalıdır. Türkiye şu şartı, ben seninle müzakere ederim ama önce sen anlaşmalara uyar hale gel.
Evet.
Anlaşmalara uyar hale gelmesi için müzakere olmaz.